Bu programımızda değerli dinleyicilerimiz, Yaşaya kitabının 53. bölümündeyiz. Bu bölümün konusu Mesih İsa'nın günahkarların yerini alarak çarmıhta ölmesidir. Tanrı sözünü bilenler Yaşaya 53 ve Mezmur 22'nin bizlere Mesih'in çarmıha gerilişi konusunda kutsal kitabın başka yerlerinde bulunanlardan daha canlı bir anlatım sağladığının bilincindedirler. İlk 9 ayet bize kurtarıcının acı çekişinden söz eder Yaşaya 53. bölümün. Bölümün geri kalan kısmı bize kurtarıcının tatmin oluşunu anlatır. Bu iki konu, acı çekme ve tatminin bir arada ait olduğunu göreceksiniz. Tatminden önce her zaman acı çekme gelir. Fazlasıyla çok sayıda insan hayattaki bütün zor deneyimlerden uzak durarak mutluluğa giden kısa yolda gitmeye çalışıyorlar. Size tatmine giden kısa bir yol olmadığını söylemek istiyorum değerli dinleyicilerimiz. Hayır, tatmine giden kısa bir yol yoktur. Yaşaya 53. bölüm 1. ayet şöyle başlıyor. Haberimize kim inanacak? Rabbin gücü kime göründü? Peygamber Yaşaya, mesajına inanılmadığından ötürü şikayetini kaydediyor gibidir. Kendisine vahiy edilen şey insanlar tarafından kabul edilmemiştir. Ve bu her zaman peygamberin görevinin acıklı yanıdır dostum. Tanrı Yaşaya kitabının 6. bölümünde Yaşaya adlı bu adamı çağırdığında ona insanların dinlemeyeceği bir mesaj alacaksın. Onlara sözlerimi söylediğinde sana inanmayacaklar demişti. Yaşaya'nın bunu yaşadığı kesindi. Dünya Tanrı'nın mesajcılarını kollarını açarak kabul etmez. Peygamberler taşlanmış ve onların bildirdikleri dinlenmemiştir. Yaşaya peygamber, haberimize kim inanacak? Rabbin gücü kime göründü diyor. İnsanların Tanrı'nın mesajına inanmamalarının çok kesin bir nedeni vardır. İnsanlar Tanrı'nın cennette bir yerlerde yüksek bir tahtın üzerinde oturmuş olduğunu düşünmeyi severler. Eski insanlar insanların arasında oturmayan tanrılardan söz etmişlerdir. Oysa Yaşaya 53. bölümün insanı çeken garip bir yanı vardır. Burada hiç kimsenin acı çekmediği şekilde acı çeken birini görüyoruz. Burada doğum sancıları çeken bir kadın gibi ağrılar çeken birini görüyoruz. Ona ve çarmıhına garip bir şekilde çekiliyoruz. Kendisi, ben yerden yukarı kaldırıldığım zaman bütün insanları kendime çekeceğim demiştir. Acı çekmenin aynı zamanda eşsiz bir çekiciliği vardır. Acı bizleri bir araya toplar. Sizler ve ben dostum acılar içerisinde inleyen ve kan içerisinde olan zavallı bir yaratık gördüğümüzde zavallı kurbana karşı içimizde bir merhamet belirir değil mi? Yaşaya Rabbin gücü bazusu kime göründü diye sorarak ilk sorusunu genişletir. Bazunun anlamı Tanrı'nın kollarını sıvamış olduğudur. Büyük bir işi üstlenmiş olduğunu simgeler. Tanrı gökleri ve yeri yarattığında bunun onun sadece parmağının işi olduğu söylenmiştir mezmurlarda. Mezmur 19:1 gökler Tanrı'nın görkemini açıklamakta, gök kubbesi ellerinin eserini duyurmaktadır. Ne demektir bu? Tanrı tüm evreni, galaksileri, yıldızları, gezegenleri yaratırken sadece parmağını oynattı. Onlara sadece var olmalarını söyledi. Yedinci günde dinlendiğinde yorgun değildi. Her şeyi bitirmişti, her şey tamamlanmıştı. Ama Tanrı insanı kurtardığında bu onun gücünü, pazusunu gerektirdi. Çünkü kurtarış onun en büyük işiydi. Tanrı'nın kurtarışına yapılan itirazlardan biri bunun karşılıksız olmasıdır. Bu sözle bunun insan için karşılıksız olduğu söylenmek isteniyorsa o zaman doğrudur. İnsan kurtuluş için hiçbir bedel ödeyemez ve kurtuluş için sunacak hiçbir şey yoktur. İnsan için karşılıksız olmasının nedeni Tanrı için her şeye mal oluşudur. Pazusunu açmak zorunda kalmıştı. Oğlunu çarmıhta ölmek üzere vermişti. Kurtarış sadece Tanrı'nın gerçekleştireceği ölümsüz bir iştir. Kurtuluş karşılıksızdır ama ucuz olmadığı kesindir. O Rabbin önünde bir fidan gibi, kurak yerdeki gök gibi büyüdü. bakılmaya değer güzellikten, görkemden yoksundu. Gönlümüzü çeken bir gösterişi de yoktu, diyor Yeşaya Peygamber, Yeşaya 53:2'de. Mesih, kuru topraktan çıkan bir köktü. Bunun anlamı, Mesih'in doğumu sırasında Davut ailesinin krallıktan ayrılmış olmasıydı. Artık prens değil, çiftçiydiler. İsrail ulusu Roma'nın demir ökçesinin altındaydı. Özgür değillerdi. Roma İmparatorluğu büyük bir uygarlık üretmedi. Sadece büyük uygarlıkların iyi taklitçileriydiler. Orta yollu bir başarı ve sahte bir kültür vardı. Ahlaksal temel yok olmuştu. Yiğit erkeklik ve erdemli kadınlığın yerini sefahat ve zevk düşkünü bir halk almıştı. İsrail'in dini zayıflamıştı. Sadece boş törenleri yerine getiriyorlardı. Kalpleri soğuk ve ilgisizdi. Mesih ise doğduğunda durum böyleydi. Nüfusu engelleyen bir soylu aileden, Roma'ya tutsak olan bir ulustan ve yoz bir çağda gelmişti. İnsanlığın en güzel çiçeği, insanlık tarihinin en kuru yerinden ve döneminden gelmişti. Zamanının ve neslinin onu üretebilmesi insansal olarak olanaksız, ama yine de geldi o. Çünkü o Tanrı'dan geldi. İnsanlarca hor görüldü, yapayalnız bırakıldı. Acılar adamıydı, hastalığı yakından tanıdı. İnsanların yüz çevirdiği biri gibi hor görüldü. Ona değer vermedik. Aslında bizim çekmemiz gereken acıları o çekti. Elemlerimizi o yüklendi, bilse Tanrı tarafından cezalandırıldığını, vurulup işkence edildiğini sandık. Yeşaya 53, 3 ve 4. ayetler. Tanrı tarafından cezalandırıldı, vurulup işkence edildi. Peygamber, sizlerin ve benim, bunu görmeyeceğimizden o kadar korkuyordu ki, bundan 3 kez söz etti. Ama Rab hepimizin hak ettiği cezayı ona yükledi. Ne var ki Rab onun ezilmesini uygun gördü. Acı çekmesine olur verdi. Kusursuz insana böylesi korkunç uygulamalar yapanın Baba Tanrı olduğunu anladığımızda ruhlarımızı dehşet sarar dostum. Doğrusunu söylemek gerekirse bunu anlamayız ve Tanrı'nın ona neden bu şekilde davrandığını sormaya yöneliriz. Böylesi bir uygulamayı hak etmek için ne yapmıştır? Bir an o çarmıha bakın. Mesih 6 saat boyunca çarmıhtaydı. Sabah saat 9'dan öğleden sonra saat 3'e kadar gökle yer arasında asılıydı. İlk 3 saatte insanlar ellerinden gelen en kötü şeyleri yaptılar. Onunla alay ettiler. Onu aşağıladılar, üzerine tükürdüler. Onu merhametsiz bir biçimde zalim çarmıha çivilediler. Ondan sonra da oturup onun ölmesini seyrettiler. Öğlen saat 12'de orada 3 saat acılar içerisinde asılı kaldıktan sonra Tanrı güneşin üzerine bir örtü örttü ve bu manzarayı karanlık kapladı ve babayla oğul arasında olup bitenleri insan gözlerinden sakladı. Mesih dünyanın günahı için kurban oldu. Tanrı onun canını günah için bir sunu yaptı. Mesih İsa'ya günah olarak davranılmıştı, çünkü bizlere günahı bilmeyen Mesih'in bizler için günah yapıldığı söylenir. Tanrı'nın günahtan nefret edip etmediğini bilmek istiyorsanız çarmıha bakın dostum. Tanrı'nın günahı cezalandırıp cezalandırmayacağını bilmek istiyorsanız çok sevgili oğlunun günahın cezasının işkencelerine katlanmasına bakın. Böylesi büyük bir kurtuluşu görmezlikten gelirsek hangi boş düşünceyle kaçabileceğimizi umut ediyoruz? O çarmıh, Tanrı kuzusunun dünyanın günahını alışını seyrettiğimiz bir sunak haline gelmiştir. O bir başkası için ölüyordu. Sizler ve benim için ölüyordu. Şimdi peygamberi dinleyin ne diyor. Oysa bizim günahlarımızdan ötürü onun bedeni deşildi. Bizim suçlarımızdan ötürü o eziyet çekti. Esenliğe çıkmamız için çekilmesi gereken ceza ona verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk. Hepimiz koyunlar gibi yolu şaşırmıştık. Her birimiz kendi yoluna döndü ama Rab hepimizin hak ettiği cezayı onun üzerine yükledi. Onun yaralarıyla biz şifa bulduk. Sözü kafanızda bazı soru işaretleri yaratabilir. Neden iyileştik? Fiziksel hastalıklardan mı iyileştik? Bu sözün öncelikli anlamı bu mudur? bunu Simon Petros'un Tanrı'nın ruhunun esiniyle yanıtlamasına izin vereceğim. 1 Petrus 2.24'te şöyledir. Bizler günah karşısında ölelim ve doğruluk uğruna yaşayalım diye günahlarımızı çarmıhta kendi bedeninde yüklendi. Onun yaralarıyla şifa buldunuz. Neden şifa bulduk? Petrus günahlarımızdan şifa bulduğumuzu açıkça bildirir. Şimdi Harikulade bir ayet olan 6. ayete dikkat edin. Başında ve sonunda hepimiz sözcüğü vardır. Hepimiz koyunlar gibi yolu şaşırmıştık. Bazılarımız değil, hepimiz. İnsanlığın sorunu gerçekten nedir? Sizin temel sorununuz ve benim temel sorunum nedir dostum? Her birimiz kendi yoluna döndü. Sorunumuz bu. İnsan Tanrı'nın yolunu ihmal ederek kendi yoluna gitti. Ve kutsal kitap bu konuda değerli dinleyicilerimiz ayrıca şöyle diyor. Öyle yol var ki insana düz gibi görünür ama sonu ölüm yoludur. Onun sonu ölümdür. Süleyman'ın özdeyişleri 14 ayet 12. Süleyman'ın özdeyişlerinden bir başkası bize, yani bir başka ayet bize, yaptığın her işte Rabbi an, o senin yolunu düze çıkarır şeklinde öğüt verir. 3-6. Rab ise yol, gerçek ve yaşam benim. Benim aracılığım olmadan Baba Tanrı'ya kimse gelemez dediği halde her birimiz kendi yoluna döndü. Ama Rab hepimizin hak ettiği cezayı ona yükledi, onun üzerine yükledi. Yeşaya peygamber, Mesih çarmıhta öldüğünde sadece sizin ve benim yerlerimizi aldığını yeniden açıklığa kavuşturuyor. O hiçbir kötü şey yapmamıştı. Kutsal, zararsız, kirlenmemiş ve günahkarlardan ayrıydı. Tanrı'nın sevgisinin sizin ve benim kurtuluşumuz için sağladığı yerimizi alan kişiydi. O ağaçta ölürken tabii ki yüreklerimiz ona doğru uzanır. Tabii ki bu acı çekme ve ağrılar bizi ilgisiz bırakmaz. Eğer yüreklerimiz buna bir yanıt vermeseydi duygusuz olurduk. Franklerin lideri olan Clovis'e Mesih'in çarmıha gerilişi anlatıldığında çok duygulandığını ve kılıcını eline alarak "Ah keşke ben o sırada Franklerimle birlikte orada olsaydım" diye bağırdığı anlatılır. Buna karşın dostum, Mesih sizin merhametinizi istemiyor. Sizin merhametinizi edinmek için ölmedi. Bizleri kendisini korumamızı sağlamak için ölmedi. Kendisi çarmıha giderken ve Yeruşalimli kadınlar onun için ağlarken "Ey Yeruşalim kızları benim için ağlamayın" dedi. "Kendiniz ve çocuklarınız için ağlayın çünkü yaş ağaca böyle yaparlarsa kuruya neler olacaktır." Onların kendisine acımasını istemiyordu İsa Mesih. Bizlerin de kendisine acımamızı istememektedir. Birisi onun bir şehit ölümü öldüğünü düşünebilir. Bir şehit ölümü ölmedi. Çünkü kayıp bir davayı benimsememişti. Ölümlerinde sevinç övgüleri taşıyan ilahiler söyleyerek ve Mesih'in yanlarında olduğunu itiraf ederek ölen şehitler gibi ölmedi. İsa'nın ölümünü Stefanos'un ölümüyle karşılaştırın. Stefanos, zafer içerisinde bakın göklerin açıldığını ve insanoğlunun Tanrı'nın sağında durmakta olduğunu görüyorum demişti. Rabbimiz böyle ölmemişti. O Tanrı tarafından terk edilmişti. "Tanrım, Tanrım, beni niçin terk ettin?" demişti. Onun ölümü farklıydı. Yalnız ölmüştü. Üzerinde bütün dünyanın günahları olarak yalnız başına ölmüştü. Başka biri Mesih'in ölümünün yaşamlarımızda harikulade bir etkisi olması gerektiğini söyleyebilir. Onun yaşamı ve ölümü üzerinde düşünürken günahtan dönmeye ikna olmamız gerektiği kesindir. Ancak insanların yaşadığı bu olmamıştır. Bu arada bunun sizin hayatınızda nasıl işlediğini soralım. Bu görüş, hepimiz koyunlar gibi yolu şaşırmıştık, her birimiz kendi yoluna döndü ama Rab hepimizin hak ettiği cezayı ona yükledi diyen ayetin bir açıklaması olarak tatmin edici değildir. Bunların hiçbiri onun ölümünü açıklamaya yeterli olmayacaktır. Çünkü o dünyanın günahını alan Tanrı kuzusudur. Bizim yerimizi almıştır. Bu noktada 3. ayeti aktarmak istiyorum. İnsanlarca hor görüldü, yapayalnız bırakıldı. Acıyı ve elemi yakından tanıdı. insanların yüz çevirdiği biri gibi hor görüldü, ona değer vermedik. Mesih'ten acıyı ve elemi yakından tanıdı diye söz edilir ve burada Mesih yeryüzündeyken çok mutsuz bir adam olduğu ima edilir. Bu düşünceyi kanıtlamak için ağlayışından söz eden birkaç değişik olay aktarılır. Şimdi artık yapabilirsem bu düşünceyi düzeltmek istiyorum. 4. ayette bizim çekmemiz gereken acıları o çekti, elemlerimizi o yüklendi der. Değerli dostum, taşıdığının bizim acılarımız ve bizim elemlerimiz olduğuna dikkat edin. Kendisine ait hiçbir acısı ve elemi yoktu. Burada yeryüzündeki misyonunda çok mutluydu. İncil'den İbraniler mektubunda onun hakkında kendisini bekleyen sevinç uğruna çarmıhta ölüme katlandı der. Onu asık suratlı ve çok ciddi gösteren resimler onu yanlış temsil ediyorlar. Çarmıhta bile bizim yerimizi sevinçle aldı. O çarmıhı sizin ve benim günahlarımızın cezasını tatmin edici bir şekilde ödediği bir sunak haline getirdi. Orada isteyerek öldü. Çünkü 7. ayette şöyle okuyoruz. Kırkıcıların önünde sessizce duran koyun gibi açmadı ağzını. Belki içinizden, vaiz bey, bütün bunlardan hiçbir şey anlamıyorum. Buna inanmıyorum ve böyle bir din de istemiyorum. Tanrı'nın benim için bir kurban olmasını istemiyorum. Bunu yapmasını ben istemedim diyorsunuzdur. Bunu ondan sizin istemediğiniz doğrudur ama size çok basit ve adil bir soru sormama izin verin. Günümüzde insanın dünyayı çok üzücü bir hale sokmuş olduğuna katıldığınıza eminim. İnsanın bilgeliği bu yaşamın sorunlarını çözemedi. İnsan Tanrı'nın çaresini bir anda kesip attığında öbür dünya hakkında yanlış düşünüyor olabileceğini hiç düşündünüz mü? Boş felsefe ve sahte bilim günlük yaşamın sorunlarını çözmemiştir. Birçok başka alanda hatalıdırlar. Kutsal kitap hakkında da hatalı olabilirler. Bir an için Tanrı'nın kendi oğlunu sizin için ölmek üzere verdiğini ve onun da çok büyük bir fedakarlıkta bulunup kurban olduğunu varsayın. Çarmıhın dünyanın günahı için Tanrı'nın çaresi olduğunu ve bunun Tanrı'nın bile yapabileceğinin en iyisi olduğunu kabul edin. Ve bu lütufkar kurtuluş sunusunu reddetmeyi sürdürdüğünüzü varsayın. Sonsuzlukta Tanrı'nın sizin için bir şey yapmasını mantıklı olarak bekleyebilir misiniz? Tanrı Mesih'i ölmesi için vererek ve kendisine dönmeniz için sizi sabırlıca bekleyerek bütün sevgisini, bütün bilgeliğini ve gücünü kullandıysa sizi kurtarmak için daha başka ne yapabilir? Tanrı'nın sizin ya da oğlunu reddeden başka birisi için daha ne yapabileceğini düşünüyorsunuz? Eğer bu sizi kurtarabilmenin yolu olacaksa şu anda yeniden gelip yeniden ölürdü. Tanrı'nın size vermiş olduğu sevgi armağanını reddetmek hafif bir şey değildir. Bu müjde öyküsünün sonu değildir. Bizler ölü bir Mesih'e değil, diri bir Mesih'e tapınıyoruz. O sadece ölmekle kalmadı, mezardan dirildi, zaferle dirildi, yeniden göğe çıktı. Şu anda Tanrı'nın sağında oturuyor ve peygamber şöyle diyor. Canını feda ettiği için yaşam ışığını görüp tatmin olacak. Birçoklarını kendisini Rabbin doğru kulu kabul ettikleri için aklayacak. Çünkü onların suçlarını kendisi üstlendi. Yeşaya 53 ayet 11. Diri ve sevinen bir kurtarıcımız vardır. Çünkü çektiği acılar tatmine götürmüştür. Bizler onun cennetine sahip olalım diye o bizim cehennemimizi üzerine almıştır dostum. O mutludur çünkü çağlar boyunca büyük kalabalıklar, evet milyonlar ona iman edip suçluluktan tatlı kurtuluşa, ahlaksızlıklarından bağışlanma ve günah cüzdanından şifa bulmuşlardır. Mesih tövbe eden bir günahkardan ötürü göklerde sevinç olduğunu söylemiştir ve bu sayı milyonlarla çarpılabilir. Mesih'in bugünkü sevinci ve tatminini bir düşünün. Mutlu bir Mesih'imiz, sevinçli bir Mesih'imiz var ve onun huzurunda olmak çok harika olacaktır. Onun size verme özlemini çektiği sonsuz yaşam armağanını kabul ederek onun yüreğine daha çok sevinç verebilirsiniz. O sizden hiçbir şey istememektedir. Size bir şey vermeyi istemektedir. Bu çalışmayan ama tanrısızı aklayana iman eden kişi içindir. Bu kişi imanı sayesinde aklanmış sayılır. Bütün yapmanız gereken değerli dostum bulunduğunuz yerde onu kabul etmektir. Sizi günahlarınızın bağışlanmasını bulacağınız çarmıhın dibine davet etmektedir. Aşağıdakinin sizin ve benim duamız olması dileğiyle İsa'nın çarmıhının altında yerimi almaya severek giderim. Yorgun bir diyarda yüce bir kayanın gölgesi, çölde bir ev, yolda dinlenecek bir durak, öğlenin yakıcı sıcaklığında ve günün yükünden, İsa'nın o çarmıhı üzerinde gözüm bazen orada benim için acı çeken kişinin ölmekte olan vücudunu görebilir. Ve vurulmuş yüreğimden gözyaşlarıyla iki şey itiraf ederim. Bunlar onun kurtarıcı sevgisinin harikaları ve benim değersizliğimdir. Değerli dinleyicilerimiz, bu bir günahkarın edebileceği harika bir duadır. Bütün insanların kurtulmayacağını, bütün insanların kendilerinin yerini alan kişiyi kabul etmeleri, yoksa kaybolacaklarını çok açık bir şekilde belirtiyor. Ayrıca kutsal kitapta insanın ahlakının tam olarak bozuk olduğunu ve bizlerin kendimizi kurtaracak bir durumda olmadığımızı da açıkça söylüyor. İstisnasız herkes suçludur, günahlıdır ve istisnasız herkes günah işlemiştir ve istisnasız herkes yoldan çıkmakta suçludur ve istisnasız herkes Tanrı'ya sırtlarını dönmüşlerdir. Ve yine istisnasız herkes kendi yollarını seçmişlerdir. Değerli dinleyicilerimiz, diri ve seven bir kurtarıcımız vardır. Bunun altını yeniden çiziyorum. Çünkü çektiği acılar tatmine götürmüştür. Ne var ki Rab onun ezilmesini diyor Yeşaya peygamber uygun gördü, acı çekmesini istedi, canının suç sunusu olarak sunarsa soyundan gelenleri görecek ve günleri uzayacak. Rabbin istemi onun aracılığıyla gerçekleşecek. Canını feda ettiği için gördükleriyle hoşnut olacak. Rabbin doğru kulu kendisini kabul eden birçoklarını aklayacak. Çünkü onların suçlarını o üstlendi. Bundan dolayı ona ünlüler arasında bir pay vereceğim. Ganimeti güçlülerle paylaşacak çünkü canını feda etti. Baş kaldıranlarla bir sayıldı. Pek çoklarının günahını o üzerine aldı. Baş kaldıranlar için de yalvardı. Canını feda ettiği için gördükleriyle hoşnut olacak. Evet, diri ve sevinen bir kurtarıcımız vardır dostum. Çünkü çektiği acılar tatmine götürmüştür. Bizler onun cennetine sahip olabilelim diye o bizim cehennemimizi üzerine almıştır. Rabbimiz İsa Mesih mutludur dostum. Çünkü çağlar boyunca büyük kalabalıklar, evet milyonlar ona iman edip suçluluktan tatlı kurtuluşa, ahlaksızlıklarından bağışlanma ve günah cüzdanından şifa bulmuşlardır. Sen de günahından, günah cüzdanından, ahlaksızlıklarından bağışlanma ve şifa bulabilirsin eğer İsa Mesih'e gelip iman edersen. Mesih tövbe eden bir günahkardan ötürü göklerde sevinç olduğunu söylemiştir. Ve bu sayı milyonlarla çarpılabilir. Sen de bunlara katıl dostum. Mesih'in bugünkü sevinci ve tatminini bir düşün. Mutlu bir Mesih'imiz, sevinçli bir kurtarıcımız var ve onun huzurunda olmak çok harikadır. Sen de buna katıl dostum.